Ayırım 23. Sayfa 244. 5. Londra. Soğuk fayanslar üzerinde ne kadar yattığını kestiremedi Jessica. Yarı baygın bir halde uzun süre yerde serili kaldığını kas katı kesilen adalelerinden anlamıştı. Göz kapaklarını zorlayarak araladı. Başı çatlar gibi ağrıyordu. Vücudu hala yer yer ıslaktı. Yanaklarına kusmuklar bulaşmıştı. Başını yer karolarının üzerinden kaldırıp etrafa bakındı. Banyo kapısı ardına kadar açıktı ve dairede çıt çıkmıyordu. Önce titreyerek odalardan gelebilecek sesleri dinledi. Ayak sesi, bardak şıngırtısı veya bir öksürük gibi. Hiçbir şey duymuyordu. Gitmiş miydi yaşlı sapık acaba? Buna ihtimal veremedi. Kendisini böyle banyoda çırılçıplak bırakıp gidemezdi. İçini bir korku kapladı. Anormal tutkularının ve heyecanlarının dışında onu kibar ve düşünceli bir adam olarak tanımıştı. Üzerine titriyor gibi bir hali vardı. Kendisini yarı baygın bırakıp gitmesi ne akla ne vicdana uygun bir davranış olmazdı. İçeride olmalıydı. Belki de beyninde yarattığı yeni bir fantezi için ayılmasını bekliyordu. Ellerini yere dayayıp kalkmaya davrandı. Çok üşümüştü ve her yanını bir titreme almıştı. Çıplak ayaklarıyla lavaboya yaklaştı. Aynada yüzüne baktı. Görünüşü berbattı. Sıcak suyla bol bol elini yüzünü yıkadı. Fakat vücudundaki pisliği, özellikle de ruhunda duyduğu kirliliği bu tarzda temizleyemeyeceğini biliyordu. Musluğu kapattı. Klozetin altından kırmızı kilodunu ve banyonun yanında duran çoraplarını alarak tiksintiyle dışarı çıktı. Lord'u tekrar karşısında görmemek için dua ediyordu. Ağır ağır salona geçti. Sonra da yatak odasına baktı. Yaşlı adamı bulamadı. Ama hala korkuyordu. Evin diğer odalarında da olabilirdi. Müthiş üşümesine rağmen evin her yanını aradı. Bakan Jeffrey Drake yoktu. Kendisini o halde bırakarak çekip gitmişti. Vicdansız sapık diye homurdandı içinden. Hasta olacaktı, her yanı titriyordu. Yine de rahat bir nefes aldı. Bu durumda evden çıkıp gidemezdi. Tekrar banyoya döndü. Sıcak suyu sonuna kadar açarak duşun altına girdi. Küvette bulduğu bir lifle vücudunu derileri soyulurcasına ovuşturdu. Vücudundaki pisliği bir türlü temizleyemediğini sanıyordu. Duşu kapattığında biraz daha kendine gelmiş, rahatlamıştı. Banyodaki havluyla sıkıca kurulandı. O iğrenç kilodu giyemezdi artık. Kendi kendine bir daha ömür boyu kırmızı kilot almamaya yemin etti. Çorapları da kirliydi ama onları giymek zorundaydı. Kış günü çorapsız dışarı çıkamazdı. Aynanın karşısında saçlarını kurularken David'i anımsadı birden. Acaba aşağıda arabanın içinde kendisini bekliyor muydu? Bu ruh haliyle onunla da görüşmek istemiyordu. Mutlaka çıkışımı bekliyordur diye düşündü. Belki de aşağıda olması daha hayırlıydı. Bu defa kesinlikle kendisine söyleyecekti. Bu hayata devam etmesi olanaksızdı. Ne ceza verirlerse versinler razıydı artık. Her şeyi kabul edecekti. Lord'un sapıklıklarına katlanamazdı. Aceleyle giyindi ve daireden çıktı. Yanılmamıştı. Yeşil Rover az ileride duruyordu. Yalnız içinde tanımadığı biri daha vardı. Devlen adamlarından biri olmalıydı. Kararsız kaldı bir an. O yabancının yanında kendisini aşağılayan iğrenç konuyu açmak istemedi. Müthiş utanıyor ve acı çekiyordu. Blandford onu görünce arabadan fırladı. Jessica duraladı. Kaçıp gidemezdi. Ne yapacağını bilemeden yerine mıhlandı. Genç adam hafifçe dirseğinden tutarak onu arabaya doğru yürütürken ''Seni çok merak ettim. Nerede kaldın? Neden çıkmadın evden?'' diye sordu. Kızın ağzı kilitlenmiş gibiydi. Güçlükle ''Seninle yalnız konuşmalıyım.'' diyebildi. David ''Steven yardımcımdır. Ondan çekinmene gerek yok.'' dedi. ''Hayır olmaz. Kimsenin yanında konuşamam. Hele bir yabancının yanında asla.'' Ajan endişeyle Jessica'yı süzdü. Yukarıda tatsız bir şeylerin olduğunu anlamıştı hemen. Kız perişan görünüyordu. Ayrıca ''Bir yabancının yanında asla.'' derken kendine duyduğu güven ve yakınlığı da içtenlikle ifade etmişti. Başıyla Pakula'ya arabadan çıkması için bir işaret yaptı. Pakula'nın suratı asıldı ve isteksizce arabadan çıktı. Jessica'ya hoşgörüsüz bir şekilde baktı ve sokak boyunca yürümeye başladı. David'in davranışları gittikçe endişe verici olmaya başlamıştı. Arabaya girince David, kızın açıklama yapması için sessizce bekledi. Jessica hala normale dönememişti. Zangır zangır titrediğini görebiliyordu. Nihayet, ''Ne oldu?'' diye sordu. Jessica gözlerini ileriye dikmiş kas katı oturuyordu. ''Bitti artık bu iş.'' diyerek kesik kesik mırıldandı. ''Daha fazla dayanamayacağım. Bana ne yapacaksanız yapın. Cezama razıyım. Ne oldu Jessica? Neden böyle konuşuyorsun? Kız David'in yüzüne bakamıyordu. Tahammül edemeyeceğim, çok aşağılanıyorum. Kendimden nefret eder hale geldim. Anlat bana. Hayır, anlatamam, çok utanç verici, rezilane şeyler. Nesini anlatayım ki? David kızın gururunun fena halde incindiğini anlamıştı. Sustu bir süre. Belki Jessica biraz toparlanırsa kendiliğinden konuşur diye düşündü. Fakat kız konuşmuyordu. Neden bu kadar geciktin? Lord'un gidişi neredeyse 2 saate yaklaşıyor. Jessica ürperdi. Saatin hiç farkında değildi. Demek 2 saat kadar banyoda yarı baygın yatmıştı. Anlatsana Jessica, ne oldu? David yalvarır gibi konuşuyordu ve kızın elini tutmak istedi. Jessica ellerini kaçırdı. Dokunma bana diye bağırdı. Ajan o zaman kızın esaslı bir ruhi bunalım içinde olduğunu sezinledi. Yukarıda kızı sarsan bir takım olaylar geçmiş olmalıydı. Baygındım, dedi kız birden. Banyodaki fayansların üzerinde, hem de çırılçıplak. Demek 2 saat öyle kalmışım. Baygın mı? Yoksa sana vurdu mu, canını mı yaktı? Kız bakışlarını çevirdi. Konuşacak halde değildi. Gözyaşları yeniden yanaklarına akmaya başladı. Nefret ediyorum o pis, yaşlı orospu çocuğundan. Jessica genelde asla küfürlü konuşmazdı. Ama dayanamamış ve ağzından küfür kaçmıştı. David bu kez aldırmadan kolunu kızın omzuna attı. Jessica da kaçmamış ve karşı koymamıştı. O an şefkate ve himayeye gerçekten ihtiyacı vardı. Kendini bırakarak hüngür hüngür ağlamaya devam etti. Pakula kızarmış etini ve yanındaki Yorkshire pudingini ağzına atarken stout birasını da keyifle içti. Pakula yemek yemeyi her zaman çok seven biriydi. Ağzını şapırdatarak lokmasını çiğnerken, ''Şef, çok dikkatli olmalı ve bu gidişata son vermelisin.'' diye ahkam kesti. Bir başkası olsa David onu hemen sustururdu. Ama bunca yıllık arkadaşının kendi iyiliği için konuştuğunu biliyordu. Ses çıkarmadı. Önündeki peynirden bir lokma alarak ağzına attı. Hiç iştahı yoktu bu gece. Hafif ve açık renkli birasını da canı çekmiyordu. Bardağı hafifçe itti. ''Ne o, biranı da mı içmeyeceksin?'' İstemiyorum. Pakula gözleri irileşerek arkadaşına baktı. Komik durumlara düştüğünün farkında mısın? Dedi. Aşkı ilk defa tanıyan toy gençlere döndü. Uzatma Steven, bu konuyu seninle tartışacak değilim. Ama tartışmalısın, bu yaptığın çok anlamsız. Çılgınlık, bırak o kızın peşini. Tamam, sen şimdi Sorvino'yu anlat, hala içeride değil mi? Pakula birasından yeni bir yudum alırken, ''Evet ama en geç bu akşam serbest bırakmak zorundayız.'' diye homurdandı. ''Biliyorsun, yasalar öyle gerektiriyor. Zaten ben de öyle istiyorum. Bizi Wilson'a o götürecektir.'' Pakula biranın etkisiyle geğirirken, ''O kadar çabuk olacağını hiç sanmıyordum.'' diye mırıldandı. ''Ödü koptu serserinin. Çıkar çıkmaz Wilson denen herife koşacağını hiç sanmam. Bir süre onu gözetleyeceğimizi düşünür.'' ''Ya Wilson onu ararsa? Telefonla falan mı?'' David homurdandı. Bazen o kadar aptallaşıyorsun ki bunca yıl sana nasıl tahammül ettiğime şaşıyorum. Zaten şimdiye kadar kim bilir kaç defa telefon etmiştir ya da buluşacakları bir yer vardır. Sorbino'nun gelmediğini görünce küplere binmiştir. Ne yapacak o zaman? İster istemez kasa hırsızını aramaya başlayacak ve evine gidecek. Emin misin? Aklına başka çare geliyor mu? Bilmem. Hadi zıkkımlanmayı bırak da çıkalım buradan. Önce merkeze gidip herifin salıverilmesini temin edelim. Sonra da evinin önünde hazırlık yapalım. Nerede oturuyor o it, öğrendin mi? Tabii, Smithfield'da et pazarına yakın bir yerde. Boktan bir yer, hiç sevmem orayı. Hadi Steven, kaldır şu kıçını. Pakula isteksizce birasını bitirip yerinden kalktı. Hava iyice kararmıştı. Dean Sorvino, MI6 tarafından sorgulandığı binadan çıkınca bu badireyi rahat atlatmış olmanın verdiği sevinçle sokağa fırladı. Ya çok şanslıydı ve sorgulayan memurların basireti bağlanmıştı ya da devletin vergileriyle bu görevi yürüten adamlar bir halta yaramayan kişilerdi. Bir bakanın evine hırsız olarak girdiğini itiraf etmesine rağmen kendisini polise teslim etmemişler ve nedenini bile uzun boylu araştırmamışlardı. Serin havayı ciğerlerine çekerek özgürlüğünün verdiği sevinçle yürümeye başlayınca İçindeki memnuniyet kısa zamanda kayboldu. Bu işte bir terslik olduğunu sezinlemişti. MI6 kesinlikle bu kadar çabuk ve bir sonuca varmadan bırakmazdı kendisini. Sorgulaması sürerken sanki tepeden inme bir emirle kesilmiş ve serbestsin demişlerdi. Huylanmaya başladı, garip bir durumdu. Wilson'ın adını vermiş fakat nedense Wilson'ı yakalayıp yüzleştirmemişler, daireye niçin girdiğini ve neyin peşinde olduğunu dahi doğru düzgün sormamışlardı. Evde karşılaştığı o küçük orospuyu hatırladı. O da tuhaf bir kadındı. Wilson fahişeyi özel olarak bulup oraya gönderdiğini söylemesine rağmen kız işine engel olmuştu. Hiç anlam veremiyordu buna. Lanet orospu diye söylendi içinden, yoksa Wilson'a bir garezi mi vardı? Wilson hatırlayınca tedirginliği arttı. Wilson tehlikeli bir adamdı ve üst düzeydeki bir sürü kişiyle ilişkisi vardı. İşin başarısızlığa uğramasını kabul etmeyecekti. Keyfi gittikçe kaçıyordu. Evine gitmeliydi ama daha önce boğazındaki kuruluğu gidermesi ve bir kadeh bir şey içmesi gerekirdi. Karşısına çıkan ilk publardan birine girdi. Yaşlı karısı kim bilir ne kadar merak etmiş olmalıydı ama şimdi onu düşünecek hali yoktu. İki kadeh gin toniği üst üste yuvarladı. Toparlanır gibi olmuştu. Zihni berraklaşmış, şimdi daha sağlıklı düşünmeye başlamıştı. O kız diye mırıldandı kendi kendine. Bütün meselenin odak noktası oydu. Kendisini engellemesinin başka bir nedeni olmalıydı. Yoksa o fahişe de mi MI6'dendi? Anlamadığı bir tutarsızlık vardı bu işte. Dudaklarını yaladı. Wilson'ın takınacağı tutumu düşündü. Avans olarak yüklü bir para almıştı ve bunu iade etmek istemiyordu. İşi yapamamışsa bunun sebebi kiraladığı fahişeydi. Bozulmaya da hiç hakkı yoktu. Wilson'ın üstüne üstlük başının MI6'le derde sokmasına da o yol açmıştı. Sahi diye düşündü yeniden. MI6 niye onu serbest bırakmıştı? Bir bakanın evine hırsız olarak girenin anasını ağlatırlardı. Oysa onu polise bile teslim etmeden serbest bırakmışlardı. Büsbütün huylandı. Ne yapmalıyım diye kara kara düşünmeye başladı. Üçüncü gin tonikten sonra pub'dan çıktı. Hala bir karar verememişti. Çevreye bakındı. Her şey normal görünüyordu. Hafif hafif yağmur çiselemeye başlamıştı. Cadde boyunca yürümeye devam etti. İçinden bir his evine gitmemesini söylüyordu. MI6 peşine adam takabilirdi. Belli etmemeye çalışarak takip edilmediğini anlamaya çalıştı. Tek tehlike majestelerinin gizli serviste değildi üstelik. Hala Wilson'ın nasıl bir tutum takınacağına da karar vermemişti. En iyisi Deborah'a telefon edeyim diye düşündü. Deborah yaşlı karısıydı. 2 yaş büyüktü kendisinden. Gençliğinde güzel ve çekici bir kadındı. O yıllarda en büyük tutkusu ünlü bir tiyatro aktrisi olmaktı. Ne var ki hiç yeteneği yoktu. Hallwall'daki birkaç başarısız denemeden sonra meslek hayatı hüsranla kapanmıştı. Alkolü alışkanlığı da bu yıllara tesadüf ederdi. Şimdilerde ise çekilmez bir alkolik olmuştu. Sorvino, kırmızı telefon kulübelerinden birine girdi. Evini aradı. Zil çalıyor fakat bir türlü açılmıyordu telefon. Saatine baktı. Deborah daha bu saatte sızmazdı. Neden açmıyor bu cadı diye söylendi içinden. Zilin 6. çalışında karısının sesini duydu. Alo. Benim Deborah. Allah kahretsin hangi cehennemin dibindesin deyin. Meraktan beni çıldırttın diye bağırdı. Deborah merak etmiş olabilirdi. Ama kendisinin evde bulunmayışından fazladır şikayetçi olduğunu sanmıyordu. Kokona'ya gün doğmuş sayılırdı. Öteye beriye gizli gizli sakladığı viski şişelerini birbiri ardına devirmiş olmalıydı. Nitekim sesi peltek peltek geliyordu. Gelince anlatırım, dedi Sorvino. Beni arayan var mı? Evet, dün gece kapıya bir herif dayandı. Seni sorup durdu. Her saat başında telefon ediyor. Yine başın dertte mi? Sorvino arayanın Wilson olduğunu anlamıştı. Sana adını söyledi mi? Hayır ama kaba adamın teki. Küfür edip duruyor. Ne alıp veremediği var sen ne deyin? Yoksa yine o işe mi döndün? Sorvino duraladı. Şimdi bunları konuşmanın sırası değil diye söylendi. Evine gidemezdi. Wilson mutlaka evini gözetliyor olmalıydı. Ben bir süre gelemeyeceğim dedi. Neredesin? Bilmemen senin için daha hayırlı olur. Neler oluyor deyin, merak ediyorum. Nereye gideceksin? Seni sonra ararım diyen Sorvino telefonu kapattı. Düşünmeli ve sağlıklı bir karara varmalıydı. Bu işi kabul etmekle hata etmişti. Wilson iyi para teklif etmiş ve reddedemeyeceği bir öneride bulunmuştu. Ama bir bakanın evinde hırsızlığa teşebbüs etmek çok riskli ve aptalca bir girişimdi. En azından kendisi için böyleydi bu. Onun çapını aşan bir işti ve nitekim de öyle olmuştu. Olayın daha da kötü yanı Wilson'ın gelişmelerden yeteri kadar bilgi sahibi olmamasıydı. Yağmur altında ıslanmaya başlarken bir karara vardı. Uzun süre Wilson'dan kaçamazdı. Eninde sonunda Wilson onu bulurdu. En iyisi gidip gerçekleri anlatmaktı. Belki de bu bir kurtuluş olurdu. Çünkü teşebbüsünün asıl başarısızlığı o küçük fahişeden kaynaklanıyordu. Tekrar geri dönüp telefon kulübesine girdi. Wilson'ın numarasını çevirdi. Almacı bizzat Wilson kaldırmıştı. Sorvino'nun sesini tanır tanımaz, ''Neredesin pis lağım faresi?'' diye hırladı. ''Neden bu saate kadar sesin soluğun çıkmadı? Eğer bana bir oyun oynamaya kalkışıyorsan, anandan emdiğini burnundan getiririm bilmiş o. Öt bakalım şimdi, anlat olanları.'' Sorvino yutkundu önce, Wilson'dan çekiniyordu. Ama sonra kızgınlığı, korkusuna galebe çaldı. ''Dur bakalım Wilson.'' diye söylendi. ''Bana bağırmaya hakkın yok. Asıl hesabı ben sana sormalıyım. Elimden geleni yaptım ama senin ayarladığın o küçük aşifte her şeyi berbat etti ve kasayı açmamı engelledi.'' ''Ne?'' diye bağırdı Wilson. ''Engelledi mi?'' ''Tabii ya, haberin yok mu? Görüşmedin mi kendisiyle?'' Hattın öbür ucunda ses kesilmişti birden. Sorvino bir süre bekledi. Wilson'dan bir tepki bekliyordu. Neden sonra adamın sesini duydu. ''Vay kaltak vay, adi orospu. Kasayı açmamanı mı söyledi sana? Daha da kötüsünü yaptı. İşe devam edersen polisi aramakla tehdit etti. Ve sen de kasayı açmadan evden çıktın sanırım. Başka ne yapabilirdim ki? O riski nasıl göze alabilirdim? Şaştım doğrusu. Adam seçerken daha dikkatli davranacağını düşünmüştüm. O kızda bir iş var. Ne demek istiyorsun? Sakın MI6'den olmasın.'' ''Saçmalama Sorvino. O nefesi kokan bir orospu. Üstelik bu sahada da acemi, daha yeni üniversite öğrencisi.'' Sorvino homurdandı. ''Amatör yani, daha profesyonelini bulamadın mı?'' Wilson susarak cevap vermemişti. Neden sonra ''Ben ona gününü gösteririm.'' dedi. ''Elimden kurtulamaz. Yakında cesedini Thames'in bulanık sularında bulurlar.'' Sorvino yutkundu. Asıl sorunu, yani MI6'in kendisini sorgulamaya çektiğini söylemeye korktu. Bunu Wilson'ın bilmemesi daha hayırlıydı. Galiba en iyisi bir süre Londra'dan uzaklaşmaktı. Ama karşılaştığı soruyla ilkildi. ''Hey Sorvino, neden o kızın MI6 ile ilgili olduğunu düşündün?'' diye sormuştu adam. Kekeledi, hemen cevap veremedi. ''Ne bileyim, aklıma öyle geldi. Ne de olsa bir bakanın evine gitmiştik.'' diyebildi. ''Peki niye beni bu saate kadar aramadın?'' Kasa hırsızı anında aklına gelen yalanı uydurdu. ''Kızın tehdidi yüzünden. Belki arkamdan polisi arar diye korktum. Ne de olsa bu sahada namlı biriyim. Polis ilk iş olarak bizim gibi şöhretlileri toplar. Bakarsın kızla beni yüzleştirmeye falan kalkabilirlerdi. Ne olacak şimdi, ne yapmayı düşünüyorsun?'' ''Tekrar deneyeceğiz.'' ''Ben yokum ahbap. Bu iş benim boyumu aştı.'' ''Saçmalama Sorvino. Sen en iyisisin. Ve bana da senin gibi biri lazım.'' ''Hayır dostum, anlamıyorsun. Yakalanırsam ömür boyu yatarım. Bu boktan bir iş. Korkuyorum.'' ''Kes sesini hergele. Aklın şimdi mi bokuna karıştı? O eve girerken kimi soymaya gideceğini biliyordun. Artık vazgeçemezsin.'' ''Ama Wilson, sana kes sesini dedim.'' Sorvino susmak zorunda kaldı. Smithfield'daki Columbia Road çiçek pazarının tam karşısındaki dükkanların gölgelerine sinen Blandford yanındaki Pakula'ya sordu. ''Sence şimdi kimi arıyordur dersin?'' ''Bence Wilson'ı.'' ''Ya ilk telefonu kime etti?'' ''Ne bileyim, herhalde karısına etmiştir, paçayı kurtardığını müjdelemek için.'' Yağmur hızını biraz daha arttırmıştı. Trençkotlarının yakalarını kaldırdılar. Telefon kulübesinin ışığında Sorvino'yu rahat rahat görüyorlardı. ''Bu ikinci konuşma da amma uzadı.'' dedi Pakula. ''Baksana, devamlı kafasını sallayıp duruyor. Sanırım yeni talimat alıyor. Wilson denen adamla konuştuğuna eminim. Bizde kaydı olup olmadığını araştırdın mı?'' ''Kaçar mı hiç? Bizim açımızdan adam temiz. Polise sordun mu?'' ''Ödenmemiş birkaç trafik cezasından başka sicilinde bir şey yok.'' Sorvino nihayet kulübeden çıkmıştı. Blandford, ''Sen peşine takıl.'' dedi. ''Ben arabayla arkanızdan geleceğim.'' Kasa hırsızı caddede yürümeye devam ediyordu. Pakula araya belirli bir mesafe koyarak takibe başladı. Sorvino kuşkulu ve kararsız görünüyordu. Arada sırada durarak mağazaların yaklaşan Noel nedeniyle bol ışıklı vitrinleri önünde durarak, inceliyormuş gibi yaparak takip edilip edilmediğini anlamaya çalışıyordu. Pakula gibi deneyimli biri için ise bu sıradan bir takipti ve hiç güçlük çekmiyordu. Ayırımın sonu. Sayfa 257.